Ayrım 18, sayfa 584. Pakistan'da kabilelerin Keşmir'i istila etmeleriyle ilgili haberler Yeni Delhi'ye ancak 2 gün sonra ulaşabildi. Ancak Hindu asıllı Mihraci'nin bir SOS çağrısı biçiminde değil de en uygunsuz biçimde. Haftalardır milyonlarca insanın sefaletini beraberinde sürüklediği Pencab'ın büyük göç yolu üzerinde akbabaların uğursuz ziyafetlerinden sonra gelip kondukları telgraf direklerinin tepesinde Pakistan'ı hala Hindistan'a bağlayan bir telefon teli bulunuyordu. Bu hat Rawalpindi'deki 1704 numarayı hala Yeni Delhi'deki 3017 numaraya bağlamaya devam ediyordu. Bu iki telefon numarası Pakistan ve Hint ordularının başkumandanlarının özel hatlarının numarasıydı. Yani iki İngiliz generalinin artık ortadan kalkan eski Hindistan ordusunun eski iki subayının iki dostun numaraları. General Messervid'in Londra'da bulunduğu sırada yerine vekalet eden General Douglas Gracey 24 Ekim Cuma günü Keşmir'in istilası haberini aldı. Kumandanının özel hattından yararlanarak Cinnah'ın bu işi en son olarak öğrenmesini dilediği adamı Hint ordusunun başkumandanı İskoçyalı Robert Lockhart'ı aradı. Bu girişime karşı koyabilecek tek kuvvet de bu orduydu. Öte yandan Lockhart haberi hemen iki diğer İngiliz'e, General Vali Lord Mountbatten'la ülkeden ayrılmakta olan İngiliz birliklerinin başkumandanı Mareşal Sir Claude Auchinleck'e de duyurdu. Patlak veren savaş ayrı ayrı Pakistan ve Hindistan ordularında görev alan İngiliz subayları için dramatik bir vicdan çatışmasına sebep olacaktı. İnsan olarak her şeyden çok ve öncelikle harekatın genişlemesini önlemeyi diliyorlardı. Eski Hindistan ordusundaki silah arkadaşlarının birbirlerini kırmalarına karşıydılar. Ancak hepsi de birer asker olarak önce aldıkları emirleri uygulamak zorundaydılar. Komuta ettikleri ordular Keşmir'in karlı düzlüklerinde karşı karşıya gelirken Yeni Delhi'yi Rawalpindi'ye bağlamaya devam eden garip telefon hattında kurulan diyalog sürüyordu. Bu da bir gün hizmet ettikleri hükümetlerin sert eleştirilerine yol açacak ve ayrılmalarına sebep olacaktı. Aslında eğer o sonbaharda Hindistan'la Pakistan arasında genel bir savaş patlak vermediyse bunun büyük payı aralarındaki gizli konuşmalardı. Lord Mountbatten haberi aldığı zaman Tayland Dışişleri Bakanı onuruna düzenlenen bir şölene gitmeye hazırlanıyordu. Son davetli de çıktıktan sonra Nehru'ya kalmasını rica etti. Hindistan Başbakanı haber karşısında altüst oldu. Hiç kuşkusuz hiçbir başka haber onu bundan daha fazla yaralayamazdı. Atalarının eski ülkesine tapıyor, onu son derece güzel bir kadına benzetiyordu. Nehirlerinin ve vadilerinin, göllerinin ve zarif ağaçlarının olanca dişi güzelliklerini alıp bezenen güzel bir kadını. Özgürlük uğruna giriştiği mücadelesi sırasında yüksek surlarını, uçurumlarını, karlarla kaplı doruklarını, vadiye doğru akan vahşi ve amansız sellerini seyretmek için sık sık buraya gelmişti. Keşmir sorunu nedeniyle Mountbatten hiç bilinmeyen bir Nehru, birden ünlü soğukkanlılığını yitirip artık Keşmir'in Brahman tutkusundan başka bir şeyden bahsetmeyen bir Nehru tanıyacaktı. Tutumunu açıklayabilmek için de Kale adlı bir zamanlar nasıl sizin kraliçeniz Mary'nin kalbine kazılmışsa Keşmir adı da benim kalbime yazılı diye bağırdı. Mareşal Auchinleck, Keşmir'deki yüzlerce İngiliz'i kurtarmak için Srinagar'a derhal bir İngiliz tugayını uçakla indirmeyi tasarladığını açıkladığında, genel valiyi bir başka fırtınalı çatışma daha bekliyordu. Aslında böyle bir girişimde bulunulmazsa, hepsinin genel bir katliama kurban gitmelerinden çekiniyordu. Böyle bir olasılık ne kadar korkunç olursa olsun, Mountbatten'ın bağımsız bir devletin toprakları üzerinde İngiliz askerlerinin kullanılmasına izin vermeye hiç niyeti yoktu. "Çok üzgünüm," dedi, "ama razı değilim buna. Eğer Keşmir'de askeri bir müdahale olacaksa ancak Hint birlikleri bunu gerçekleştirebilir. Bütün vatandaşlarımız katledilecekler ve kanları sizin ellerinizi kirletecek," diye öfkeye kapılan Auchinleck bağırdı. "Bu ne yazık ki yüklenmek zorunda olduğum bir sorumluluk," diye cevap verdi Mountbatten. "İşgal ettiğim mevkiin fidyesi bu. Ama İngiliz askerlerinin bu işe karışmaları daha da beter bir şey olur." Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir DC-3 uçağı ertesi gün öğleden sonra Srinagar Havaalanı'nın terk edilmiş pistlerinden birine indi. uçaktan mihracelerle yürütülen görüşmelerin uzmanı, yüksek Hint memurlarından V.P. Menon, Hint ordusu albaylarından Sam Manekshaw ve bir hava subayı indi. Bu üç adamın görevi daha o sabah mihracı Hari Singh'in SOS çağrısı üzerine Hint hükümetinin savunma komitesinin olağanüstü toplantısında kararlaştırılmıştı. Mountbatten, Hindistan'ın bu olaya müdahalesinin kaçınılmaz olduğunu o zaman anlamıştı. Bunun meşru yollara uygun biçimde yapılmasından yana olduğu için de Keşmir'e birlik göndermeden önce mihracının Hindistan'a katıldığını resmen açıklamasını beklemeleri konusunda hükümeti inandırmıştı. Çünkü o zaman prenslik doğrudan doğruya Hindistan'ın bir bölümü sayılacaktı. Mountbatten daha da ileri gitti. Henüz dün İngiltere'ye hizmet ederken yaptığı gibi yine demokratik ilkelere son derece bağlıydı. Büyük Britanya'nın halkın isteğine rağmen Hindistan'da kalmakla direnmesinin olanaksız olduğuna nasıl inandıysa, şimdi de Keşmir'de Müslüman halkın çoğunluğunun hislerine karşı bir çözüm yolu bulunamayacağını düşünüyordu. Gerçekçi olduğundan huyları suyları üzerine hiçbir kuşkusu yoktu. 7 Kasım'da yeğeni 6. George'a Müslüman oranı böyle olan bir halkın ülkesinin Pakistan'a katılması yolunda oy vermekten kaçınmayacağına inanıyorum diye yazıyordu. Mountbatten bu nedenle Hintli valiyi Keşmir'in iltihakı ile ilgili bir şarta uymaya inandırdı. Mihracının kararı ancak geçici olabilirdi. Ancak barış sağlandıktan ve karar halk oylamasıyla onaylandıktan sonra kesinleşecekti. Yeni Delhi'nin delegeleri uçakla dönerlerken Mountbatten'da Hindistan Hava Yolları'na ait bütün sivil uçakların yolcularını derhal bulundukları yerde bırakmalarını ve acele başkente dönmelerini emretti. Böylece tarihi bir harekat daha başlıyordu. Himalaya'ya uzanan bir hava köprüsü. 26 Ekim 1947 Cumartesi günü gece yarısından biraz önce evlerinden kaçan 10,5 milyon Hindu, Sih ve Müslümana bir göçmen daha katılıyordu. Keşmir mihracisi Hari Singh. Uşakları inci, zümrüt ve elmas çekmecelerini ve ipek halılarını taşırken mihracı da en değer verdiği iki şeyini almaya gitti. Mavi çelikten namluları sayesinde dünya ördek avlama şampiyonu ünvanını kazandığı bir çift Purdy av tüfeğini. Yüzünde hüzünlü bir ifadeyle değerli tahtadan dipçiklerini okşadı, özenle muhafazalarına yerleştirdi ve arabasına kadar bizzat kendisi taşıdı. Çünkü onun tankı eşyalarının en değerlerini yerleştirdiği kamyonlardan ve diğer araçlardan oluşan koca bir kervanın başını çekecek olan lüks bir Amerikan otomobiliydi. Mihracenin kaçışını hiçbir katil sürüsü tehdit edemezdi. Son derece iyi silahlanmış olan muhafız birliği kaçağın güvenliğini sağlayabilecekti. Gideceği yere gelince kaderi talihsiz mihracıyı koleranın insanları biçtiği bir göçmen kampına değil, bir başka sarayda geçireceği yaldızlı sürgün günlerine götürecekti. Prensliğinin güneyinde halkının çoğunluğunun Hindu olduğu ve bir zamanlar Galler prensiyle onun genç yaveri Lord Louis Mountbatten'ı da ağırladı Jammu'daki kışlık sarayına. Tarihin hızlı akışı 1930'larda Londra'da patlak veren bir skandalda M.A. diye anılan kişinin boş bağımsızlık düşlerini silip süpürüvermişti. Bütün mırın kırın etmelere ona Louis Mountbatten'ın elma sepetindeki 3 aydan başka bir şey kazandıramamıştı. Tehdit altındaki başkentinden kaçarken ona bunu önceden salık veren V.P. Menon da Hint hükümetine mihracının korunmasına karşılık her türlü anlaşmaya razı olduğunu haber vermek üzere Yeni Delhi'ye dönüyordu. Hari Singh bir daha asla Srinagar'daki sarayına dönemeyecekti. Birkaç yıl sonra da bu saraylar lüks oteller haline dönüşünce sadakatlerini pek gösteremeyen genç subaylarıyla Altakya Verkula olduğu odaları zengin Amerikalı turistleri ağırlayacaktı. 17 saat süren çetin bir yolculuktan sonra mihracının kervanı Jammu'ya ulaştı. Bitkin düşen Hari Singh derhal dairesine çekildi. Uykuya dalmadan önce yaverini çağırtıp saltanatının son emrini verdi. "Beni ancak V.P. Menon Yeni Delhi'den dönecek olursa uyandır," dedi. "Çünkü bu Hindistan yardımıma koşmaya karar verdi demektir. Şafağa kadar dönmezse uykumda bir kurşun sık şakağıma. Çünkü bu artık her şey bitti demektir benim için." Yeni Delhi'ye döner dönmez V.P. Menon ve kendisine eşlik eden iki subay hemen Lord Mountbatten ve Hintli bakanların karşısına raporlarını vermeye çıktılar. Gerçekten kuşkulu haberler getiriyorlardı. Mihrace prensliğini Hindistan'ın sepetine atmaya karar vermişti. Ama askeri durum ciddi endişeler esinlendiriyordu. Patanlar başkentten 50 kilometre kadar uzaktaydılar ve Hindistan'ın asker indirebileceği Keşmir'in tek havaalanını her an ele geçirebilirlerdi. Mountbatten bunun üzerine Hint hükümetini derhal eyleme geçmeye davet etti. İlk Hint askeri birliklerinin ertesi gün Şafak'la birlikte Srinagar havaalanının pistine uçakla indirilmesini emretti. Bu birlikler zırhlı araçlarla topçu kıtaları takviye olarak yetişinceye kadar pisti her ne pahasına olursa olsun ellerinde tutmalıydılar. Zırhlı birliklerle topçu kıtalarına gelince onlar da derhal Hindistan'ı Keşmir'e bağlayan tek karayolu üzerinden harekete geçeceklerdi. Aslında bu güvenilmez yoru Sir Cyril Radcliffe'in kurşun kalemi, Tanrı'nın bir bağışı gibi halkının çoğunluğu Müslüman olduğu halde Gurdaspur bölgesini yeni Delhi'ye sunarken Hindistan'a sağlamıştı. Hari Singh beynine sıkılan bir kurşuna ölmeyecek demekti. Mountbatten'da V.P. Menon'la ona prensliğinin Hindistan'a bağlanmasını resmen onaylayan belgeyi gönderdi. Böylece Hindistan'ın Keşmir'e askeri müdahalede bulunmaya meşru hakkı oluyordu. V.P. Menon bu formalite tamamlanır tamamlanmaz yeni Delhi'ye döndü. İngiliz yüksek komiseri Sir Alexander Simron döner dönmez kendisini kutlamaya koştu. Menon o kadar neşeliydi ki konuğunun kadehini ve kendi kadehini bol viskiyle doldurdu. Ağzı kulaklarına vararak kadehini kaldırdı, ceketinin cebinden bir kağıt çıkartıp İngiliz'e doğru uzatarak heyecanla salladı. ''Bu sefer tamam artık!'' diye bağırdı. ''Keşmir bizim oldu. Aşağılık budala imzasını bastı. Şimdi sonsuza dek bizim artık!'' Hindistan verdiği bu söze sadık kalacaktı. 27 Ekim 1947 günü Şafak'la birlikte mucize kabilinden bomboş olan Srinagar pistine inen 9DC-3 uçağından 1. Sih Piyade Alayı'na mensup 329 asker aslında insan ve araç gereç bakımından gerçek bir ordunun öncü birliğini oluşturuyordu. 100 binden fazla Hintli asker bir gün alabalık ve kara leylek avcılarının cenneti olan karlı yamaçlarda savaşacaklardı. Gariptir, Hintliler Keşmir'deki ilk başarılarını, müttefik ordularını Birmanya cangalında zafere ulaştıran strateji ustasına değil, Azize Mary'nin Francesco tarikatına mensup 14 Fransız, Belçikalı, İspanyol, İtalyan, Portekizli ve İsviçreli rahibinin kendilerini feda etmelerine borçlu olacaklardı. Srinagar'a sadece 50 kilometre uzaktaki küçük Baramulla şehrinde bulunan manastırı talan etmek için duran Patanlar, başkente ve büyük önem taşıyan havaalanını ele geçirmeye gidecekleri yerde burada oyalanınca, Cinnah'ın Cihangir Han'ın sihirli vadisini topraklarına katma hülyası da suya düştü. İlk Sih askerleri Keşmir'in tek havaalanına inerlerken, bütün 27 Ekim gününü Patanlar, talan, tecavüz ve cinayet iştahlarını söndürmeye uğraşarak geçirdiler. Küçük manastırın rahibelerine de saldırdılar. Hastanesindeki hastaları ve yaralıları öldürdüler. Manastırı ve kiliseyi kapılarındaki son çiviye kadar soydular. O gece haçına sarılan Belçikalı baş rahibe Mary Adeltrud, çektiği acıları Keşmir'in kurtulması için Tanrı'ya adayarak aldığı yaraların etkisiyle öldü. Bu aziz kadınların çektikleri, Himalayının eteğindeki bu küçük toprak parçası üzerinde İslamiyet'in hakimiyetini hiçbir şekilde değiştirmeyecekti. Ama Jawaharlal Nehru'nun askerlerine sihirli vadinin kilit noktalarına hakim olabilmek için gereken birkaç saatlik süreyi ferah ferah sağlayabildi. Patanlar Srinagar üzerine yürüyüşlerine devam ettikleri zaman artık vakit çok geçti. Hintliler bu ilerlemeyi durdurdular. Ardından Sir Cyril Radcliffe'in yolundan ilk zırhlı birlikler de yetişince Patanları geriye doğru püskürtmeye başladılar. Yani iki gün önce bir tek kurşun sıkmadan Keşmir'i istila etmek hayaliyle aştıkları sınıra doğru. Öfkeden küplere binen Cinnah yenilgiye uğrayan çetelerin moralini düzeltmek için çeteci kılığında Pakistanlı askerleri cepheye göndermek konusunda ordusundaki İngiliz subaylarına açıkça meydan okudu. Aylarca iki düşman ordunun İngiliz asıllı başkumandanlarının çabaları sayesinde savaş ustaca uyutuldu. Özellikle askeri dağcılık denemelerinden ibaret kaldı. En sonunda bu anlaşmazlığa Birleşmiş Milletler el koyacaktı. Böylece sihirli vadi sorunu da Filistin, Berlin, Kore ve Vietnam gibi dünyanın çözümsüz sorunları arasında yer aldı. Mountbatten'ın Nehru'yu da razı ettiği halk oylaması bir sürü iyi niyeti kapsayan kalın dosyaların arasında uykuya terk edildi. Bütün ülke 1948'de saptanan bir ateşkes hattı boyunca ikiye bölünmüş olarak kaldı. Böylece bütün Keşmir ve başkenti Srinagar Hindistan'ın elinde kalıyor, ancak kuzeyde Gilgit çevresinde dağlık bir küçük toprak Pakistan işgali altında bulunuyordu. Bundan hemen hemen 30 yıl sonra Keşmir'e sahip olma sorunu Hindistan'la Pakistan arasında başlıca anlaşmazlık kaynağı, barışmalarını önleyen başlıca engel olarak kalmaya devam edecekti.